Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'ya, Söz Ola programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Söz Ola programında pazartesi günleri ve çarşamba akşamları Dursun Ali Tökel hocamla birlikte evlerinize, gönüllerinize, vasıtalarınıza, radyolarınıza misafir oluyoruz. Ve yine yeniden yepyeni bir Söz Ola programında Dursun Ali Tökel hocamla birlikte stüdyomuzda yerlerimizi aldık. Sizlere seslenmek için sabırsızlanıyoruz. Hocam hürmet ederim efendim.
Hürmetler hocam, teşekkür ediyorum.
Çok teşekkür ederim. Evet. Hocam sayılı günler çabuk geçiyor biliyor musunuz?
Ya.
Daha dün sizinle Ramazan-ı Şerif'in ilk günlerinde şeyi konuşuyorduk. Büyüklerimizin, ecdadımızın, validenizin, ailenizin Ramazan-ı Şerif'i karşılama heyecanından bahsediyorduk. Ama şimdilerde neredeyse son 10 günün içerisine girmek üzereyiz. O yüzden kıymetini bilmek lazım.
Evet.
Kıymetini bilmek lazım.
Şimdi ilk onu rahmet, ortası mağfiret dediler ya. İnsanın demek ki mağfirete kavuşması için o rahmetin kıymetini bilmesi lazım. Şimdi biz rahmeti geçtik. Acaba rahmetten rahmet alabildik mi?
Ya.
Şimdi bizim atalarımız malumunuz yağmur demezlerdi. Yani rahmet yağıyor derler.
Rahmet yağıyor. Ne güzel bir.
Yani bu çok mübarek, çok aziz bir bakıştır bu. Mesela biz çocukken böyle yağmur dualarına çıkarlardı. Yağmur yağmadığı zaman. Bize derlerdi ki bu kültürümüzde tören tekellemeleri vardır hocam. Törenlere süren tekellemeler var. Tekellemeler normalde bize böyle çok saçma gelir, abes gelir. Ama çok değerli metinlerdir. Ya vallahi çok derinden okuyan metinlerdir.
Tabii. Her birinde ayrı bir hikmet de vardır.
Evet, çocuk tekellemeleri.
Tabii.
Mesela yağmur tekellemeleri vardı. Yağmur yağması için böyle biz tekellemeler söylerdik. İşte Arap kızı camdan bakıyor. İşte
yağmur yağıyor.
Yağmur
seller akıyor.
Seller akıyor.
Arap kızı camdan bakıyor.
Ya tabii. Yağmur ya işte ver Allah'ım ver sizin gibi yağmur. Şimdi bize gibi ver Allah'ım ver sizin gibi yağmur derdi çocuk, hatırlıyorum ya, yağmur yağardı ya. O çocuğun saf duası var ya.
Tabii.
Bu yüzden derlerdi ki bize, yani öyledir de, yağmur duasına mutlaka çocuk da götüreceksiniz. Çocukla götüreceksiniz. Çocuk daha saf ve temizdirler. Gökten yeni gelmişlerdir. Onların ağızları tertemizdir. Onların duası kabule mazhardır derlerdi. Ve bu yüzden derlerdi ki mesela Ramazan'da çocukları çok sevindirin. Yani çocukları çok sevindirin. Haliyle hakikaten o ilk 10 gün rahmet günüdür. Acaba o rahmetten biz istifade ettik mi? Yani? Mesela o rahmetten istifade etmenin en güzel yollarını bir çocukları sevindirmek ilk 10 gün. Eğer rahmetten istifade etmediysek 10 günlük mağfiret şansımız var. Ondan istifade etmeye bakalım.
Ve mağfiret günlerinin artık sonlarındayız.
Evet, o da yani
programımızın yayınlandığı demlerde. 17'si tabii.
17'si bak evet ya, o da bitmek üzere. Son 10 günde cehennemden halastır, kurtuluştur günleridir. Dolayısıyla bu şöyle bir şey, yani 11 ay içerisinde bir ay gerçekten çok az bir zaman.
Çok.
Şimdi hani derlermiş ki bazılar, ya keşke Ramazan şöyle 6 ayda bir gelse, 3 ayda bir gelse, 2 ay normal bir ay Ramazan olsa gibi derlerdi. Ama Allah hikmeti ilahi, hikmeti vida, o bir ayı öyle bir değerlendirin ki 11 ay sizi geçsin ya. Yani. 11 ay sizi geçsin, istifade edin ondan diye herhalde böyle bir şey söylemiş olmalısı ki biz Ramazan'ı şimdi o bir ayı 11 ay değerlenecekmiş gibi değerlendirmeliyiz. Şundan hatırlıyorum. Eskiden başak diye bir şey vardı hocam. Başak yapardık biz köyde çocukken. Şöyle bir şey hatırlıyorum. Şimdi buğday tarlalarında ekinler biçilir, harmanlar yapılır. Sonra başağa girerdik biz. O başak ne? Toplanılmayan buğday tanelerini toplar, onlara satıp para kazanırdık. Ama bunun için sabah olabildiği kadar erken giderdik. Akşam olabildiği kadar geç çıkardık oradan. Ne kadar çok buğday toplarsa o kadar çok paramız olacak. Çünkü.
Elbette.
Yani harika bir şey. Yani Ramazan gerçekten tam bir başak ayı.
Tam bir hasat mevsimi hocam.
Evet.
Manevi bir hasat
yani,
mevsimi.
Yani evet.
Bereket mevsimi.
Evet, şimdi Sezai Karakoç merhumun çok böyle ilginç benzetmeleri vardır. Ramazan'la ilgili yaptığı benzetmeyen birisi de şey diyor ki, 11 aylık rutinler, 11 aylık yapılan monoton şeyler ruhumuzu betonlaştırır diyor. Betonla kaplarız. Yani ruhun özgürlüğü için Ramazan ayında ne yapıyorsak onu yapmamız lazım. Yani aç kalmak.
Tabii.
Açlıkla terbiye etmek.
Nefsi.
İşte ibadetlerimizi mümkün olduğu kadar artırmak. Mümkün olduğu kadar zarif, nazik, kibar bir insan olmak. Bunlar ruhun alanlarıdır. Ramazan'a bunu artırırız ama o miras da bunlar pek faal olmaz. İnsan yeme telaşında, giyinme telaşında, işte dünya telaşında, o da koştu, ruh betonlaşır diyor. Ramazan geldiği zaman oruç o betonları kırar diyor. Kırar. Ve ruhun özgürleşmesini sağlar. Bu yüzden gerçekten oruç tutanlar Ramazan ayında anlamadıkları manevi bir hazlar alırlar. Bunu ancak oruç tutan bilebilir yani.
Doğru.
Bilhassa malumunuz iftara yakın saatlerde.
Birkaç dakika tabii kısa bir süre kala. Evet.
O saatlerde bu haz inanılmaz artmaya başlar insanlarda. Hatta bazen öyle olur ki yani biraz daha dursak da yemek biraz daha sonra başlasa diyen insanlar vardır. Yani yemek yediğimiz anda bize yine bir ağırlık çöker.
Evet.
Yine biz mide olmuşuzdur, yine bir beden olmuşuzdur, yine ten olmuşuzdur. Bu yüzden mesela biri diyor ki sahurda bereket vardır denir diyor. Ya peygamberimiz bununla sadece yemeği kastetmedi diyor. Sahurda sahurda böyle tıka basa doymayın. Doldurmayın kendinizi. Yani bereket sadece yemekte değil, sahurdaki manevi havada ilahi feyizli bereketler var.
O saatler çünkü hakikaten evet,
seher vakitleri.
Böyle yağmur gibi feyizin, ruhaniyetin
yağdığı saatler. Evet, oradaki bereket sadece maddi değil, manevi planda da vardır. Dolayısıyla Ramazan her anı, her saniyesi orucuyla, yemeğiyle, ikramıyla, bilhassa cömertliğiyle.
Değil mi?
Cömertliğiyle. Çünkü biz bunu ihmal ediyoruz. Hani geçen de söylemiştik.
İnfakı konuşmuştuk geçen haftaki programda.
Evet, evet. Yani şöyle bir şey söylemiştik. Meşhur bir hikaye vardır hocam. Kısaca anlatmak
isterim.
Lütfen. Anlatmak isterim. Şimdi bir tane cimri bir adam, bir dilenci varmış. Bu dilenci, bir gün bir adam geliyor yanına. İşte adam kör dilenci. Gözü görmüyor. Adam buna selam veriyor. Aleyküm selam diyor. İşte sen ne yapıyorsun diyor. Dileniyor falan. Fakirim, muhtacım falan diyor. Neyse adam akşam dilenci evine doğru yollanıyor. Kör kör giderken bu adam bunu takip ediyor. Acaba nereye gidiyor diye. Takip ediyor. Bakıyor ki bu dilenci harabe bir eve gidiyor.
Evet.
Bu da gidiyor onun peşinden yavaş yavaş görmeden. O harabe evde küçük bir odada bir taş var. Taşı kaldırıyor, parayı oraya atıyor. Topladığı paralar. Bu da gece gidiyor o paraları oradan alıyor. Öbürsü gün bayağı parası oluyor bunun. Adam geliyor sabah para alacak dilenci, para orada yok. Bağırıyor, çağırıyor, paramı çalmışlar, malımı çalmışlar falan diye. Enteresan. Tabii bir şey yapacak bir şey yok. Diyorlar ne yapalım çalınmışsın ya. Kim çaldı bilmiyoruz falan. Adam yine aynı rutin yerine gidiyor dilenmeye. Bu adam diyor ki ya ben bunun parasını çaldım. Bari şuna bir kıyak geçeyim diyor. Bir şey yapayım, iyilik yapayım buna. Diyor ki adama, diyor ki bak diyor ben diyor sen dilencisin, fakir misin? Yoksulum abi, yoksa niye dileneyim falan. Diyor sana diyor bir şey ısmarlayayım diyor. Kebap ısmarlayayım. Ben kebap yiyeceğim. Diyor. Gel kebap yiyelim diyor. O da olur diyor. Gidiyorlar kebapçıya. Şimdi kebaplar geliyor onun önüne, kendi önüne adamın. Dilenci kebaptan alıyor bir tane, ağzına atıyor. Biraz sonra yapışıyor adamın eline. Benim paramı sen çaldın, ver paramı diye başlıyor bağırmaya.
Allah Allah.
Allah.
Nasıl
Allah.
Anlıyor onu?
Nasıl anlıyor hakikaten? Ne alakası var diyor, ben sana iyilik yapıyorum, sen buna hırsız diyorsun falan. Hayır diyor, benim paramı sen çaldın diyor. Israrla bağır topla, ne oldu, böyle oldu, böyle oldu. Dedi ki diyor adam, ya nerede anladın, sen körsün, adamı görmüyorsun. Nerede anladın parasını çaldığını, senin paranı çaldığını? Dedi ki diyor, şurada anladım. Kebabı diyor, çiğniyorum, çiğniyorum, yutamıyorum diyor. Dilenci diyor, herkesin malını yer, kendi malını yiyemez diyor.
Allah.
Oradan anladım, bu benim malım diyor, benim malım diyor, benim para bana ısmarlıyor, orada anladım diyor. Ben anladım, vay vay.
Dilenci, büyük incelik, herkesin malını yer.
Herkesin malını yer, kendi malını yiyemez. Hakikaten dilenci öyle değil mi? Dilenci başkalarının yemesi için para toplar insandır yani.
Tabii.
Geçen demiştik ya. Dolayısıyla şimdi Ramazan'da niçin cömertlik, infak artırılıyor? Çünkü şöyle bir şey var. Yani söylemiştik. İnsanın yapısında, bünyesinde nasıl böyle işte kaslar maslar var. Geçen söylemiştik. Varsa ruhumuzda da bir takım hasta var demek. Cömertlik denen şey ancak vererek kıracağımız bir beton. Hı. Sezer Karakoç'un dediği bu. Betonlaştırıyor bizi 11 ay. Eğer biz gerçekten o şeye gelmişsek, bir o ruhaniyete ulaşmışsak, cömertlik vererek artırabiliriz. Ramazan'da vererek, daha fazla vererek, mümkün olduğu kadar, ziyade ay dedik ya, insan cömert olmaya alışabilir, alıştırabilir kendini. Eğer vermese zaten olamayacaktır. Her zaman şu söylenmiştir, yani ben şeytana mı kulak vereceğim, Cenab-ı Hakk'a mı kulak vereceğim? Şimdi bir sözü vardı Muhittin Arabi Hazretleri'nin, dermiş ki Yasin bazen bana gelir dermiş böyle Yasin. Hı-hı. Yasin Şerif suresi.
Evet.
Bazen gelir onunla muhabbet ederiz dermiş. Hı-hı. Tamam mı? Bazen Ramazan gelir onunla muhabbet ederiz dermiş. Böyle bunları anlatıyor. Şimdi Ramazan bize de geliyor, bizimle de muhabbet ediyor. Hı-hı. Ama sen kulağını ona verirsen ediyor. Mesela bu ayda cömertliğini artırsan sana daha çok verilir. Ve sen vermeye alışırsın. Eğer sen vermezsen sana da verilmez, sen de cimri kalırsın. Şimdi bizim ne yapacağımız daha çok neye kulak verdiğimizle ilgili. Ve onu anlıyorum. Hani şimdi bazen diyoruz bir Müslüman kişi her gün, benim şahsi kanaatim, her gün kutsal kitabından en az bir sayfa okuması lazım.
Kesinlikle.
Okuması lazım. Yani
kalbini açarak o ayeti celileleri, büyük evet, bir dikkat ve idrakini ziyadeleştirerek okuması lazım.
Evet, yani şimdi açıyorsunuz Kur'an-ı Kerim'i, oradan size bir ayet iniyor. Geçen de bakıyorum işte muhlisler, muhsinler kimlerdir? İnnallâhe yuhibbul muhsinîn. Allah muhsinleri sever. Muhsinler kimlerdir diye bakıyorsun, ayetin gerisinde bir şeyler var. İşte onlar diyor, onlar birinci madde şu. Varken de verirler, yokken de verirler. Şimdi ben, annem derdi ki böyle, Allah'ım verdiklerine şükürler olsun, vermediklerine şükürler olsun derdi. Dedim ki anne, verdiğine şükür olsun, tamam da vermediğine nasıl şükredeceğiz ya? Niye şükredeceğiz? Vermemiş zaten. Oğlum dedi, o vermediğini verseydi Allah bilir, ne bela açacaktı başımıza, ne bileceksin sen?
Her halükarda şükürler.
Ya Allah bize vermediğiyle de lütufta bulunmaktadır. Kesinlikle. Vermediğiyle de ihsanda bulunmaktadır. Mesela bu şudur hocam. Dualarla, aşırı ısrarlarla istenen çocuklarda anneler babalar hiç murat görmemişlerdir.
Öyle mi?
Öyledir. Çok garip bir şey bu.
O yüzden hayırlısını istemek lazım.
Kesinlikle. Yani Allah-u Teala vermiyorsa, hani bizim bir arkadaşımız anlatmıştı, bir tüccar diyor, dostumuz vardı diyor, bir küçük dükkanı vardı. Yıllar önce bundan hep şöyle, Allah'ım bana bir araba ver, Allah'ım bana bir araba ver. Allah'ım bana bir araba, dediler ki ya böyle isteme. Dedi ki Allah'ım bana hayırlısı araba ver, de iste. Dedi ki diyor, Allah'ım bana araba ver. Eğer hayırlı değilse hayırlıya çevir gene bana araba ver. Böyle dua etmiş. Hocam bu arabayı aldı diyor. Daha diyor ilk yolculuğunda bütün ailece gittiler diyor.
Allah Allah.
Gittiler. Yani şimdi bakın bu enteresan bir şey. Yani annemin dediği çok mantıklı bir şey. O kadar aydınlandım ki. Yani Allah sana vermediğiyle de ikramda bulunuyordur.
Yani neyin hayırlı olacağını biz nereden bilebiliriz?
Mesela bizim destanlarda, halk hikayelerinde, masallarda padişahın çocuğu yoktur. Israrla çocuk ister. Ve istediği çocuktan bir müddet sonra ya nefret etmeye başlar, ya onu sürgüne gönderir, ya kovar, ya o çocuk da asla istediği muradı alamaz.
En büyük imtihanı o çocuk.
O çocuk olur. O çocuk olur. Mesela işte en bizim bildiği Boğaçhan hikayesinde Dirsehan'ın çocuğu olmaz. Dualar niyazları olur. Daha sonra gidip Boğaçhan'ı öldürmek ister. Yani bu enteresandır. Dolayısıyla şimdi Allah verdiği de ikramda bulunur, vermediği de ikramda bulunur. Ama vermediyse de muhakkak bizim için bunda bir hikmet vardır. Dolayısıyla kişi duasına bunu dikkat edecek. Mesela diyor ki muhsinler, Allah muhsinleri sever. Şimdi benim ne yapmam lazım? Aha, Allah muhsinleri seviyormuş. O zaman ben muhsin olayım ya. Evet. Nasıl olacağım? Birinci maddeye söylenmiş. Varken de verirler, yokken de verirler.
İhsar sahibidir çünkü.
İhsar, evet. Ya. İnsan şöyle söyler yani. Kardeşim varken vereceğim diyor, yokken nasıl vereceğim? Ya zaten vermek yoktandır. Yani der ya, veren kişi çoktan veren maldan verir. Yoktan veren candan verir.
Kesinlikle.
Allah-u Teala maldan vermeyi yokladığı gibi candan vermeyi de yokluyor. Demek ki bunu da yokluyor. Yani az verir. İkinci madde öfkelerine sahip olurlar. Şimdi bak Cenab-ı Hak bu sıra bize vermiş. Basit bir şey bu. Ve ne yapacağım? Bir, varken de yokken de az veya çok. Allah indinde azın çoğun hesabı olmaz.
Niyete yani, bakıyor Cenab-ı Hak.
Allah evet niyete bakar. Yani sen 10 lirandan 1 lira verirsin, 100 lirandan 10 lira verirsin ama 10 bin lirandan 1000 lira vermek zordur tabii. Ama azken de çokken de bir şey ver hiç yoksan. Mesela benim hocam böyle ben hanımda gördüm böyle bir şey. Şimdi onun bir kumbarası vardır böyle tamam mı? Her gün o kumbaraya para atar. 1 lira. 1 lira 50 kuruş ne bulmuşsa atar. İşte bu çocuklarım için, işte bu torunum için, işte bu kocam için, bu benim için atar. Her gün atar, sadaka atar. Niye? Sadaka belayı defeder.
Defeder.
Şimdi derler ki kader değişmez. Kader değişmez. Kaza değişmez. Ama hadis-i şerif vardır demişti ki kazayı, belayı sadaka defeder.
Ve sadaka ömrü uzatır.
Uzatır. Bunun anlamı şu. Biz muhtemel kazalardan, belalardan, felaketlerden ancak ve ancak sadaka vererek kurtulabiliyoruz. Cenab-ı Hakk'ın kaderi eğme bükme hakkı da vardır. Biz bilmeyiz ama olabilir. Dolayısıyla ben hep verir. Cuma gün bunu daha çok yapar hanım. Hı hı. Cuma gün 5 lira 10 lira atar mesela. Daha da fazla yapar bunu. Ve ona göre bu sadakalar hakikaten çocuklarını, eşini, ailesini felaketten kurtarmaktadır. Korumaktadır ya. Bu inanç var. Çok değerli bir inanç yani. Saygı duyuyorum. Sonra onu ne yapar? O ayda bir biriktirir. Bir işte bizim merdivenci hanımefendi. Ona verir. Şuna verir, buna verir. Ayda 100 lira olur, 150 lira. Tabii. Neyse. Verir onlara. Oradan bir sürü dua alır. Bak şimdi diyoruz ki ya dua etme, dua al.
Dua avcısı ol.
Dua tabii. Al. İnsanlar dua ederek bir mertebe kazanabilirler. Ama dua alarak çok yüce mertebe kazanabilirler. Ama işin garibi insanın aldığı en derin dua sadakanın duasıdır. İsarın duasıdır. İnfakın duasıdır.
İnfakın duası.
Neden? Çünkü en zoru odur.
Öyle.
Zor.
Nefse en zor gelen verebilmek hocam.
Evet.
Nefsini acıta acıta vermek hele var ya.
Evet evet.
Çok başka bir şey.
Şimdi Mevlana Hazretleri'nin bir kıssası vardır. Adamın birisi düşmüş ırmakta boğulacak. Bağırayım da atayım da at diyor. Gidiyor, ver elini diyorlar. Adam elini vermiyor. Ya ver elini kurtaralım diyorlar. Adam vermiyor. Biri görüyor ne yapıyorsunuz kaçın diyorsunuz diyor. Al elimi diyor. Adam alıyor elini çıkarıyorlar. Ne yaptın sen diyor. Ya bu adam çok cimridir. Ver elini denir mi adama diyor ya. Cimri verir mi kardeşim? Ölecekken bile elini veremiyor. Bakın dedi ya enteresan bir şey. Dolayısıyla en zor olan şey yaptığın zaman en kıymetli mukabeleyi görürsün. Dolayısıyla dua almak önemli. Bize dua etmeyi öğretiyorlar hocam. Dua almayı öğretmiyorlar.
Eksik kalıyoruz.
Yani hakikaten bence çok eksik kalıyor. Ben şimdi vaazları hutbelerce dua ederim. Sabah seher vakitlerinde dua ederim. Ederim onu. Ama asıl dua alalım. Şimdi ben muhsin olmak istiyorum. Bir, azken de çokken de vereceksin. İki, öfkene sahip olacaksın. Şimdi atalarımız demiş öfkeyle kalkanlar zararlarla oturuyorlar. Bunu anlamam lazım. Şimdi bir belgesel vardı. Hiç unutmuyorum. Hocam bir belgeselde öfke kontrolü anlatılıyor. Bir tane beyefendi var. Çok öfkeli bir adam. İki tane çocuğu var adamın. Karısı diyor ki ben boşanacağım eşimden diyor. Dava açıyor. Diyor ki niye dava açıyor? Çok öfkeli. Evi kırıp geçiriyor ya. Ne yapacağız? Ben boşanacağım bunu. Diyorlar ki adama bak böyle böyle yuvan yıkılacak. Bir öfke terapistine git diyorlar. O diyor ki ne yapacak öfke terapistine? Öfkemi yenecek. Ya bir gidelim diyorlar. Gidiyorlar bir hanımefendi öfke terapisti hocam. Gidiyorlar. Diyor ki adama sen ne iş yapıyorsun diyor. Adam şey kargo. Yani.
Evet.
Akşam o trafikte. Hı hı. Adam sinir küpü olmuş. Mesela diyor ki en öfkelenen şey nedir diyor. Diyor ki ben diyor arabaya giderken birinin beni geçmesi diyor beni çıldırtıyor diyor. Tamam diyor bak bulduk. Ne yapacağız diyor. Biri seni geçtiği anda diyor hemen diyor ilgini ve algını değiştireceksin. Ne yapacaksın? Radyoyla oyna diyor. Tamam radyo müzikleri ara bir şey yap diyor falan değiştir. Eylem değiştirirsen, bak eylem değiştirirsen öfken diyor sana galip gelmez. Hocam bu BBC'nin belgeseli bakın.
Evet.
Bu. Peygamberimiz zaten bunu söylemiş asıllara. Hmm. Öfkeliyken ayakta mısın?
Otur.
Oturdun mu? Kalk. Abdest al. Vücudumuz soğusun. Yani Peygamberimiz yani insanoğlunda yeni keşfettiği şey 1450 sene söylemiş. Diyor ki öfkeli olduğun anda eylem değiştirirsen öfkenin kızgınlığı gider. Yani öfkene sahip olmazsan, kırıp geçiriyorsan, bilhassa Ramazan ayında insanlar çok öfkeli oluyorlar. Açlıktan dolayı, işten dolayı, güçten dolayı. Adam eve bir geliyor İspanyol babası gibi ya.
Halbuki her zamankinden daha çok muinisleşmesi.
Evet, tam tersi. Ben oruçluyum, bana dokunmayın. Çocuk diyor ki demek ki oruç kötü bir şey.
Ya maalesef.
Çocuk diyor ki ya benim babamı bir İspanyol babasına çeviren nedir? Oruç. Oruç kötü bir şey abi.
Halbuki
veya,
Ramazan.
Veya kadın öfkeli, sinirli, evde kırıp geçiriyor. Çocuklar diyor niye anne böyle, Ramazan'dan dolayı böyle. Aha buyur şimdi. Ben hem oruçluyum hem oruçtan çocuğumu nefret ettiriyorum, haberim yok.
Halbuki hocam bir melekleşme provasıdır Ramazan-ı
Şerif. Tabii.
Yani ya. Fıtrata dönüş mevsimi, evet. Sezai Bey'in ifadesiyle bir ruh şöleni.
Ya.
Oruç geldi, demek ki bize ebedi bir şeyler evet. katacak giderken. O yüzden yani kalplerin daha çok rakikleşmesi, daha çok incelmesi, daha çok halden anlaması.
Evet.
Bunun mevsimi Ramazan-ı Şerif. İşte o yüzden Ramazan'la birlikte gönül alma, gönüller yapma, gönül kazanma, hasletleri, meziyetleri de böyle ziyadeleşmeli, zirveye çıkmalı. O yüzden ruh şölenini cömertlikle
evet.
gerçek
takviye
manada
tamam.
Takviye etmemiz i̇şte,
evet.
zaruri.
İşte zaten Allah Muhsin Neyse'ye birinci madde cömertliği koymuş yani. Birinci madde o zaten. Dolayısıyla ben şimdi bir cömert olacağım, iki öfkeme sahip olacağım. Mümkün olduğu kadar ve bunu öğreneceğim.
Tabii.
Bak bir ayet, ben size bir ayet okuyorum şu anda. Yani sabah diye açtım Kur'an-ı Kerim'i, bir ayet okuyorum. Allah muhsinleri sever. Ya hangimiz istemeyiz ki Allah'ın sevdiği kul olmayı? İstiyor mu ya? O da sana şifreni söylüyor. Öfkene sahip ol. Eğer sen biraz da açlık anında, Ramazan'da öfken artıyorsa bu ibadeti yapma, çünkü insanları daha beter ediyorsun yani. Hem kendi ibadetine ziyan getiriyorsun. Yani Peygamberimiz diyor ya, öyle insanlar vardı, oruç tutarlar, akşama kadar yanlarına kalan tek şey açlıktır.
Açlık
diyor.
Susuzluktur.
Susuzluktur. Niye? Ben şimdi bir oruç tutacağım, ibadet yapıyor olacağım. Hani ibadetler insanları kötülüklerden uzaklaştırır. Yani iyi insan olmamızı yarar. Eğer ibadet hangisi olsa olsun beni insan olarak kıvamımı artırmıyorsa, nezaketimi, kibarlığımı artırmıyorsa, bu ibadet bana fayda vermiyor, zarar veriyor. Yani. Faydası yok. Dolayısıyla ikinci madde o. Öfkelerini yutarlar. Üçüncüsü insanları affederler. Affedici değiller.
Affede. Affedilenlerden olacağız inşallah.
İnşallah. Yani tabii. Allah'tan af diliyorsun diyor. Bir şeye sormuşlar. Allah'ım beni affet, Allah'ım beni affet. Camide dua diyormuş adam. Bir bunu dinliyor. Ne yapıyorsun sen diyor. Allah'tan af diliyorum diyor. Sen kaç kişiyi affettin şimdi?
Bana onu söyle.
Ay ya. Hakikaten. Zor bir soru ha. İnsanları affeder misin? İntikam peşinde misin? Kızar mısın? Öfkeler misin? En ufak bir şeyden dolayı kıyameti koparır mısın? Tepkileri nasıl falan, değil mi? Şimdi ben bu okuyorum bunu. Ha diyeceğim ki ya Ramazan ziyadeler ayı madem. O zaman ben Ramazan'da muhsinlerden olmak için daha fazla çabalayacağım demektir.
Her zamankinden daha fazla.
Evet. Daha fazla, yani birinci madde daha fazla cömert olacağım. Az kendine çok kendine vereceğim. Hani şimdi bir şey anlatırlar çok güzel. Bir tane adam varmış. Bu adam hamallık yaparmış. Ama cuma gün kazandığı bütün şeyleri, paraları da anne babasının ruhu için sadaka verilmiş. Kıyamette ölmüş annesi babası. Ona öyle söylemişler. Demişler ki eğer baban için, hani biz şöyle bir şey yapıyoruz. Anne babamız vefat ediyor. İşte onun için işte Kur'an okuyoruz. Oku kardeşim ama anne babana iyilik yapacaksan ölmüş, onlar için sadaka ver. Onlar için yemek ver. O çok daha makbul bir şey.
Evet.
Bu adam böyle yapıyor her cuma. Bir cuma gün bulamıyor bir şey ya. İş bulamıyor, para da bulamıyor. Cuma namazına çıkıyor. Hocam diyor böyle ben bir şey bulamadım. Benim bir adetim vardı. Ne yapayım diyor ya. Oğlum diyor git diyor. Çarşı pazar dolaş diyor, bugün çarşı pazar. Nerede işte kavun karpuz kabuğu bulursan diyor, ot mot. Topla hayvanları yedir diyor. Aynı şeye geçer diyor. Olur mu diyor? Olur diyor. Aa iyi diyor. Adam gitti diyor, çöpleri topladı. Nerede kavun var, karpuz var, işte sebze var. Bunları topladı. Otlayan hayvanlara götürdü. Hayvanlar bunu iştah yediler diyor. Adam akşam eve gitti diyor. Rüyasında annesi de babasını görmüş. Demişler ki oğlum Allah razı olsun ya. Bugün bize bugün cennetten kavunlar ikram ettiler. Karpuzlar ikram ettiler. Demiş bütün gün kavun karpuz yedik. Cennet tamir etti. Allah razı olsun oğlum demiş. Rüyasına girmiş. Vay vay vay. Yani o olur mu? Bak işte olur. Adamın niyetine bak. Anneciğim babacığım için diyor ben insanlara bir şeyler veriyorum. Ya şimdi biz haşa Cenab-ı Hakk'ı da sorgu sonra çekiyoruz. Ya böyle şey olmaz kardeşim. Haşa Allah olmazları oldu. Böyle şey mi olur?
Hiçbir hani, şey zor gelmez Rabbimiz.
Tabii hani diyor ya hoca efendi sen diyor ateş yakma. Lan ateşi yak diyen yakma da diyebilir sen. Doğru. Ne karışıyorsun? Sen kendine düşeni yap yani. Bazen böyle olur işte böyle bir şey olabilir mi ya diye. Bizim bir arkadaş vardı böyle çok çok böyle mütevekkil bir insandı. Allah'tan çok isteyin, az istemeyin derdi ya. Allah'ın hazineleri sonsuz geniş kardeşim. Yani verip vermeyeceğine bakma. Sen istemeyi becer, o verir yani.
Dolayısıyla olmazları olduran bir Mevlamız var. Sonsuz rahmet sahibi.
Evet, razı. Evet.
Hocam bir anda en olmaz dediğin şeyi bir anda olduruverir. Amen. Bir sabah kalkarsın, her şeyi değiştirir. Evet, evet, yeter ki inan. Evet. Gerçekten inan ve itimat etmek lazım.
Evet. Ve sen ne yapıyorsun işte ona bak. Yani adam diyor ki Allah kerim. Allah kerim de sen nesin ya? Tamam. Allah şu kerim yani. Allah kerim olduğu şüphemiz yok. Ama sen nesin? Senin bir şey yapman lazım. Yani bir çaba sarf etmen lazım. Ben şimdi şeye bakıyorum. Cenab-ı Hak Hazreti Musa'nın önünde Kızıldeniz var. Arkada Firavun var. Ne oldu? O denizi yardı. Yarıldı deniz. Yani şimdi Allah-u Teala dedi ki Hazreti Musa'ya asayı denize vur dedi. Vurdu. Yani o vurduğu için mi deniz yarıldı yani? Ne alakası var? Tabii. Şimdi biz diyoruz ki Hazreti Musa asayı denize vurdu ve deniz yarıldı. Ya öyle bir şey olur mu? Yani?
O bir vasıta.
Ve vasıta Allah, denizi Allah yarar. Kula da diyor ki sen de elindeki bastonu suya vur ya. Senin bir şey yap yani bir şey yap. Adamın yaptığı asayı denize dokundurmak ama Cenab-ı Hak yaptığı çok büyük bir şey ya.
Çok.
Denizi yarıyor, ikiye yarıyor böyle ya. Bak ya. Hazreti Musa diyor ki, enizip bir asakir hacer. İşte taşı diyor, asayı taşa vur diyor. Hazreti Musa taşa bir vuruyor. O taştan 12 kaynak fışkırıyor, su fışkırıyor. Şimdi ben şöyle diyeceğim. Hazreti Musa taşa vurduğu için 12 kaynak su fışkırdı orada. Haşa ne harikası var. Cenab-ı Hak onu orada tabii ki fışkırtacaktı. Ama kula diyor ki sen de bir şey yap. Hazreti Musa'nın yaptığı asaya dokundurmak basit bir eylem. Ama Cenab-ı Hak yaptı. Çok büyük bir ikram. Yani bir dokunmaya sonsuz ikram verebiliyor. Hani meşhur bir hikaye vardır hocam. Molla Cami Hazretleri çok büyük bir alim. Her zaman söylüyoruz. Bir gün derste vaaz ederken bir kadın geliyor. Yaşlı bir kadın. Diyor ki hocam diyor bu tuttuğum diyor, elimdeki çocuk diyor bir Türkmen beyinin oğludur. Gözleri kör diyor. Bunu gözünü açar mısın diyor.
Molla Camii'ye.
Evet. Molla Cami Hazretleri diyor. Kadın diyor. Sen ne diyorsun diyor ya. Ben İsa mıyım göz açacak diyor ya. Bu ne demek diyor. Ve kendisinin nasıl bir konumda görüldüğünü hissedince çok ürperiyor ya. İnsanlar bizi ne anlamışlar. Hmm. Bu yüzden biliyorsunuz Evliyaullah sık sık yer değiştirirler. Çünkü onlar insana çok şey beklerler ya. Deşifre olmak istemezler yani. Fakat Molla Camii oradan çıkamıyor. Sultan Baykara mübarek onu tutmuş orada. Çok öfkeleniyor. Çok canı sıkılıyor. Böyle bir konumda görülmekten çıkıp giderken bir ses duyuyor. Diyor ki Molla diyor körlerin gözlerini açan diyor İsa mıydı biz miydik diyor. Molla diyor o diyor ürünleri diriten İsa mıydı biz miydik. Sana ne diyor ya sen dua et diyor ya. sen dua et. Diyor ki ya Rabbi şu çocuğun gözlerini aç buna bir şifa ver. Sen dua et sen karışma ben açarım açmam ne izme ya. Yani biz haşa şöyle yani. Hem bize düşeni yapmıyoruz, hem Cenab-ı Hakk'ı haşa sorguluyoruz. Zaten kendi düşeni yapanlar Cenab-ı Hakk'ı haşa sorgulamazlar. İnsan dua eder ama duanın sonunda karışmayan. Şimdi bu tür şeyler kişinin kendisini bir kemal yolculuğudur, insanın yolculuğu. Dedik ya ilk derslerimizde Sezai Karakoç merhum diyordu ki insan dünyada bir konuktur, bir misafir, Tanrı'nın konuğudur. Ve bu konukluk Ramazan ayında has odaya davettir. Hmm. Aynı zamanda Allah kullarını yani konuklarını çok özel bir davete, ikrama çağırır Ramazan ayında. Bu ikram sofrasından azami derecede faydalanmak lazım. Bu nasıl yapacağımız belli. Her zaman söylüyoruz. Peygamberimiz ne yapmış Ramazan ayında? Nasıl yaşamış? Öyle yaşayarak,
o kadar
işte. Öğrenerek. Tabii bu şöyle bir şey de var. Cahit Sarıfoğlu merhum dediği gibi. Diyor ki sık sık, muhakkak diyor, sık sık diyor siyer kitabı okumamız lazım. Hocam bak, bunu her ders söylememiz lazım. Siyer okumamız lazım. Evde siyer okuyacaksınız. Ne demek siyer okumak? Siyer peygamberimizin doğumunda, vefatında bütün hayatı, mücadelesi, cihatları, savaşları, her şey orada. İnsan siyer okuyarak peygamberin modelini hayatında canlandırmış olur, gündeme getirmiş olur. Şimdi Ramazan ayında peygamber nasıl harekette geçen demiştik, ziyadeleştiriyordu. Mesela öfkeli miydi, işte öfkesini de sadeleştiriyordu. Cömertliğini artırıyordu, namazını artırıyordu, ibadetini artırıyordu, Kur'an okumayı artırıyordu. Şimdi ben ne yapacağım? Ben de Kur'an okumayı artıracağım. Ama şu da var ki, hocam her zaman söylüyoruz, Ramazan biraz yavaşlama ayıdır.
Doğru. Bak. Kendi içine yönelme, kalbine yönelme, bir kalbin yani, olduğunu farkına varma ayıdır.
Şimdi 11 ay dışarıda yaşıyoruz. O bir ay içe dönmemiz lazım.
Doğru.
Çok dışarıda yaşıyoruz. Çok dış yaşıyoruz. İçimizdeki o insanla ilgilenmek vaktimiz yok. Ramazan'da bir ay o insanla, içimizdeki insan ilgilenme vaktimiz oluyor. İlgilenmemiz lazım. Fakat gündelik hayatın telaşı, koşturmalar, büyük şehirler, bunlar bizim yavaşlamamızı engelliyor. Mesela ben bakıyorum, yani bu bir ayda, diğer 11 aydaki gibi yaşıyorum ya. Gene işlerim aynı hızla devam ediyor. Sabah mesai, akşam mesaisi, koşturuyorum. Eve gidiyorum, bir telaş içerisinde iftara zor yetişiyorum. Yemeğimi yiyorum, işte efendim çocukla oturup konuşamadan işte akşam namazını kıl. Teravihe gidiyorum, geliyorum. Zaten yorgun, argınım. Çoğu teravihe de gitmiyor. Bir de işin garibi o. Yani teravih, hep annem derdi, oğlum derdi, oruç derdi, beden, teravih kanatlardır. Teravih dedi kanattır. Teravih kılmazsan orucun derdi uçamaz göklere, öyle bir şey espri yapardı. Yani kanatlandıralım derdi böyle teravih. Ben o yüzden teravih aşırı derece titiz bir insandır. Yani mümkün her akşam, yani çok hasta bir şey olmam gitmeyeyim yani. Tabii dikkat ederim teravihe de. İnsanlar böyle bir mekanizm içerisine girdiği zaman Ramazan, peygamberimiz işte Ramazan ayında daha fazla ziyadeleştiriyor, ama mesela şu da var. Kendine daha çok vakit ayırıyor. Mesela itikafa niye girsin?
Son 10 gün değil mi?
Evet, niye girsin? İçindeki insanla daha fazla ilgilenmek gerekiyor. Fakat şu modern hayatlar, bu şehirler bizim bunu yapmamızı engelliyor. Şimdi Osmanlılar devrinde mübarek saat 10'da başlıyor mesai. Memurlar şunlar işte aşağı yukarı 11 gibi falan. 2'de 3'te bitiyor. Okullar 10'da açılıyor. İşte 1'de falan bitiyor idi. Yani bizim şu anda seküler bir hayat yaşıyoruz. Seküler bir dünyada yaşıyoruz. İşte laik bir ülkede yaşıyoruz. Dolayısıyla bizim hayatımızda, o Ramazan'daki hayatımız 11'den hiç farkı yok. Mesai saatleri aynı, çalışma saatleri aynı, tempolar aynı, koşuşturmaca aynı. Buna ilavete oruç tutuyorsunuz. Sen ne oluyor? Oruç insana yük oluyor ya. Yani gerçekten bu koşturmada insan oruç tutuyorsa helal olsun onlara.
Tabii.
Bravo onlara. Cenab-ı Hakk'ın ikramı eminim çok daha fazla olacaktır. Normalde ben kendi hayatımdan, babacığım da böyleydi, bizi Ramazan'da biz elektrikçi çalışmazdık, babam bizi bir ay rutine alırdı yani. Evet. Çok asgari dereceleri çalışırdık. Daha çok teravihe giderdik, işte mukabeleleri mutlaka dinlerdik.
İşte Kur'an'ınızı okurdunuz.
Kur'an okurduk, dinlerdik, sohbet ederdik falan. Şimdi bu rutin ne Ramazan'ın, yani Sadık Arkus dediği gibi 11 ay betonlaşmış ruhumuzu, Ramazan o betonları kırar. Fakat şu koşturmada kıramıyor. Bence çok zor. Yani böyle bir hayat tarzı, 11 aylık rutin bu ayda devam ediyorsa, Ramazan ilaveten insanların sırtına büyük gibi geliyorsa, ki öyle gösteriyor insanlar, bugün oruç tutan insanlar eminim geçmişe göre çok daha yüce mertebeler bekliyor diyebilirim.
Elbette.
Çok daha büyük sevaplar vardır. Tebrik etmek lazım insanlarımızı. Oruç tutuyorlar. Teravihe bir gidiyoruz. Camiler doluyor. Elhamdülillah. Camiler doluyor. Muhakkak infak artıyordur. Biz her şeye rağmen ibadetimizi, inancımızı diri tutmak zorundayız.
Kesinlikle.
Yani dış şartlar ne olursa olsun diri tutmak zorundayız. İşte Allah ona ekstra bir kolaylık verecektir. Muhakkak.
Tabii.
Bir de şuna inanmamız lazım. Allah hiçbir ibadeti eziyet olsun diye vermez. İbadet rahmettir.
Kesinlikle. Cenab-ı Hakk'ın kullarına büyük merhametinin aslında bir bereketi doğru ibadetler.
Kesinlikle ibadetler insan için hem madden hem manen hem ruhen büyük bir rahmettir. İbadete rahmet gözüyle baktığımız zaman ondan feyiz alırız. Ama zahmet gözüyle bakarsak sadece yük kalır bize.
Tabii. Değil mi hocam? Boşuna dememişler. Sevapların zahmeti gider.
Evet.
Ebediyen kalacak bir rahmeti vardır.
Rahmeti kalır.
Fakat günahların da anlık bir zevki gider. Zevki, cazibesi o gider. Evet. Ama sana ebediyen kalacak. Evet.
Zahmeti kalır.
Zahmeti kalır. Evet. O misal, yani Ramazan-ı Şerif aslında bir yerde Rabbimiz bizi Darüsselam'a, cennetine davet ediyor. Amin. Yani evet, o cennetine evet. layık kullar olmamızı istiyor. Evet. O cenneti hak etme. Nihayet onun rahmetiyle olacak her şey. Ama diyor siz de bana yaklaşın ya.
Evet.
Yaklaşın. Yani oruçlarınızla yaklaşın, namazlarınızla, zikrullahla, işte evet. hatim Kur'an okumalarınıza yaklaşın ve infakla yaklaşın. Evet. Gönüller alarak yaklaşın. O yüzden Ramazan-ı Şerif hocam nasıl bir ruh şöleniyse aynı zamanda ruhun ve bedenin de fazlalıklarından, ağırlıklarından kurtulduğu bir ay. Evet. Onun da farkında olmak lazım. Evet. Kalbin, ruhun, bedenin.
Evet. Evet tabii üçünün dengede olduğu demiş ki yani bizde bir ruh, bir kalp, bir beden alanımız var, bir nefis alanımız var. Bunların üçünün de kendine göre ihtiyaçları var. Biz bu bir ayda hem ruhumuzun ihtiyaçlarına cevap veriyoruz, hem kalbimizin ihtiyaçlarına, hem bedenimizin ihtiyacına cevap veriyoruz. Hakikaten insanoğlu gerçekten bilse, insan denen canlı sadece Ramazan'da dengede kalabiliyor. 11 ay hep nefis ve hep beden üzerinde bir yığılma yapıyoruz yani. Ramazan bu yüzden insanın özgürleştiği bir ay oluyor. Özgürleştiğimiz. Ruhumuzun da kalbimizin özgürleştiği, bedenimizin de özgürleştiği ay oluyor yani.
Ay oluyor. Önemli olan biz bunun farkına varalım. Kıymetini bilelim ve inşallah bu Ramazan-ı Şerif'te özgürleşti ruhumuz ve kalbimizi. Diğer aylarda da aynı Ramazan hassasiyetiyle diri tutalım ki ömrü Ramazan olanın ölümü bayram olur diğer fırsatta söylüyoruz. İnşallah gerçek hakiki bayramları hak edenlerden olalım.
O yüzden Sezai Karakoç diyor Ramazan işte Maide-i Rahmani yani.
Ha, çok güzel.
Ramazan diyor ilahi bir sofradır. Ne? Bir aylık açık bir sofradır Ramazan.
Kesinlikle.
O safhada hani Zekeriya Aleyhisselam Hazreti Meryem'in odasına bazen girermiş böyle mescitteki. Bakamış ortada bir sürü yemekte şunlar. Demiş bunlar sen nereden geliyor demiş. Demiş Allah'tan geliyor ben. Bunun gibi Ramazan bir maidedir, bir sofradır diyor. İlahi bir sofradır. O bir ay boyunda ondan ne kadar istifade edebilirsin et ki 11 ayda harcayacak bir şeylerin olsun.
Yani. Olsun. Çok teşekkür ederiz teşekkür kıymetli ederim. Hocam. Değerli dinleyenler Erkam Radyo'da Profesör Doktor Dursun Ali Tökel hocamızla beraber bir Söz Ola programında daha sizlerle beraberdik. Lütfen bizleri de efendim o feyizli, bereketli, ruhaniyetli iftar demlerinde, seher vakitlerinde, sahur demlerinde dualarınızdan unutmayın. Haftaya aynı saatlerde tekrar huzurlarınızda olmak dileği ve duasıyla diyor. Şimdilik müsaade istiyoruz. Allah'a emanet olun. Kulağınız bizde olsun. Çok teşekkürler.
Hayırlı günler diyorum. Teşekkür ederim.
Sağ olun.